Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Merhabalar.
Merhaba Ömer Bey. Merhaba Özdeş.
Günaydın.
Herkes iyi haftalar. Günaydın.
Evet, sesiniz gayet iyi geliyor. Bugünün konuları neler şimdi? Öncelikle onu duyalım sizden.
Bugün geçen hafta Bahçeli'nin benzerlerini daha önce de gördüğümüz 805 yurttaşın ortak açıkladığı bildiriye gösterdiği tepkiyi ele almak istiyorum. Geçen hafta içinde neredeyse tamamı tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız olan 805 yurttaş, ülkenin gidişatını analiz eden, durumu
kesilme mi oldu seste?
Evet, şu anda duyulmuyor Ali Bey'in sesi.
Şöyle telefonla da bağlantı kurar mısın? Evet, ben şunu hemen bağlantı tekrar kurulana kadar söyleyeyim. Yani bildik aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimliksiz akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs sipariş bir zillet bildirisine imza atmış. İhanet masasının başında mama kuyruğuna girmişler. Ve bölücülerin karakter ve keyfiyeti yoktur. Onlar pervasızdır, pişkindir, pisliktir diyor. Bu ifadeyi kullanmıştı. Hemen arkasından da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da HDP, PKK kamilen itlafı gereken, yani yok edilmesi gereken bir siyasi haşere sürüsüdür demişti. Düşün milletin yakasından, siz halkın refahının, huzurunun önündeki en büyük engelsiniz diye. Devlet Bahçeli'nin de zaten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalıdır çıkışının ardından geldi bu başkan yardımcısının açıklaması. Böyle bir durum var.
Türkiye'nin en tutarlı partisi ama Milliyetçi Hareket Partisi. Her daim demokrasi düşmanı, her daim daha totaliter yöntemlerden, rejimlerden yana olan bir parti, hep böyle ola geldi. Zaman zaman nedense muhalefet sıcak baktığı dönemler olmuştu, AKP'ye muhalefet ediyor diye. Ama işte aslında o dönemde böyle demokrasi düşmanlıydı. Şimdi de öyle.
Ben yayındayım. Duyuyor musunuz beni?
Ha, tamam, tekrar geldi. Biz de ne söylendiğini, sizin kopukluk evet. olduğu sırada neler söylendiğini bir özetlemeye
çalıştık. Neler söylediğini, buyurun. Bildirin içeriğini anlattınız. Çok güzel. Zaman kazanmış olduk. Şimdi bu açıklamanın da 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle olduğunu belirtelim. Evet. O güne denk geldi. Aynı gün gözden kaçan bir açıklama daha vardı. O da Bülent Arınç'ın, yani geçtiğimiz hafta Arda sarayın hışmına uğrayan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, AKP'nin kurucu üyelerinden Bülent Arınç da 10 Aralık münasebetiyle 805 yurttaşın açıklamasına paralel olan bir açıklama yaptı. Dedi ki İnsan hakları evrensel beyannamesinin ruhuna uygun bir şekilde milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda değerler bütünlüğümüzden ilham alarak acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukuki, ahlaki, toplumsal ve siyasi reformlara imza atacağını bekliyorum, batmasını bekliyorum. İnsanın yaşaması sadece bedenen varlık göstermesi değil, inancı, düşüncesi, fikri ve özgür olarak hayatını sürdürmesidir dedi ve ülkenin insan hakları açısından durumunu özetleyen bir açıklama yaptı. Geçmiş yıllarda bu konuda yaptığı hizmetleri tekrar etti ve bu konudaki açlığı, eksikliği belirtti. 805 yurttaşın belirttiği hususlara başka bir cepheden değindi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bahçeli çok uzunca bir süredir böyle bir üslup kullanıyor. Yani hakaret ediyor tehdit ediyor. Ve bu bağlamda baktığımızda sadece 805 yurttaş değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı da aynı şekilde, kendi içinden doğan İYİ Parti yöneticilerini de aynı şekilde, sadece HDP'ye değil, sadece 805 yurttaşa değil, muhalif bildiği herkese böyle bir üslupla yaklaşıyor. Yani hakaret ve tehdit dili çok yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi insan açıkçası böyle bir dilin kullanım hakkı anayasada bir madde olarak Sayın Bahçe diye verilen bir hak mıdır? Böyle bir dili kullanmak, biz bunu bilmiyoruz. Var da biz mi bilmiyoruz. Bu kadar hakaret ve tehdit dili kullanılması nasıl bir hak olarak ve buna karşı hukukun harekete geçmeyişi bunun zımnen bir hak olarak sanki Sayın Bahçe diye verildiğini gösteriyor. Üstelik Sayın Bahçeli 6 milyon oy almış bir partinin tamamını yok sayıyor. Yöneticilerini terörist diyor. Şimdi 6 milyon oy vermiş insanı ne yapacaksınız? Yani toplama kampına mı göndereceksiniz? Bu parti
olabilir.
Genel başkanı
düşünülebilir. Yani biraz
zaten haşere dediğinizde
evet, haşere itlaf edilmek üzere haşere i̇tlaf dediğine diyor. Göre şey bakan başkan yardımcısı Milliyetçi Hareket Partisi'nin aynı zamanda zaten kamilen itlafı gereken, tümden yok edilmesi gereken bir siyasi haşere sürüsüdür dedikten sonra
nihai çözüm.
Ben evet, nihai çözüm. Bir de şeyi de eklemek gerekiyor belki de, yani 6 milyondan fazla oy almıştı ama o insanların tabii aileleri ile falan beraber katıldığında belki 15 milyona kadar var.
Tabii.
Bir kitleden
bahsediyoruz. Aynı halkın 1.36'dır yani Türkiye ortalaması. 3 ile çarpın 18 milyon.
Evet, yani 15-18 milyonluk bir kitleden, belki 20 milyondan bahsediyoruz. Evet. Yani onların hepsinin itlafı mı söz konusu olacak? HDP'yi kapatmak, itlaf etmek. Çok tehlikeli bir dil olduğunu söylemek lazım bunun yani.
Kesinlikle. Ve yani masum, suçsuz insanlara yapılan muameleden adeta keyif alan bir dil. Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasından haz duyulan bir buyurucu kod. Etrafı taraftarlar cesaretlendiriliyor bu konuşmayla. Dolayısıyla ağır eleştiriler bulunarak saray iktidarına, Erdoğan'a, bugünlere gelen ve sarayın en önemli destekçisi, iktidar ortağı olan Bahçeli'nin işte Çakıcı'yla bile ilişkileri inişli çıkışlıydı. Hatırlayın, Çakıcı içeriden Bahçeli'ye bu çok ağır dille yaklaştı. Sonra Bahçeli ziyaret etti. Sonra Çakıcı affı denilen affın sağlanması için müthiş bir şey oldu. Ve daha sonra fotoğraflar, bir araya gelmeler. Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na saldırısı, sözlü saldırısı sonrasında tehditleri, sonrasında dava arkadaşım diye sahip çıkılması. Daha sonra Susurluk fotoğrafı kareleri, tabii bir araya da bir Edirne Belediye Başkanı karesi, bizde hala açıklamaya muhtaç CHP'nin. Şimdi bunlara baktığınızda aslında işte geçmişin ülkücü milliyetçi ve bugünün bu pozisyonunu şu ya da bu şekilde sürdüren seçmen üzerinde de olumsuz etkisi olduğu görülüyor. Şimdi baktığınızda 1999 seçimlerini hatırlayın. Ben NTV'deydim o sırada. O yıl şeyin yıldızı Bahçeli'ydi. Bahçeli o dönemde şununla şöyle yaklaştı. Dedi ki biz çeteyle, mafyayla anılan bir grup olmaktan rahatsızız ve bunu terk ediyoruz. Yiğinlerine, kuşamlarına kadar indi. Ve terk üstlük ve dil olarak çeteciliği, mafyayla anılan bir dünya olmaktan uzaklaşıyoruz ve normalleşme prosedürüne geçiyoruz dendi. Şimdi tam tersi bir üslup içerisinde. Dolayısıyla Bahçeli'ye bakarken yani bu inişli çıkışlı durumu göz ardı etmemek gerekiyor. Siyasi hayatı boyunca normal dilden anormal yapılara dönüşmek, sözel olarak bu tehdit ve hakaret içerisinde bulunmak, böyle inişli çıkışlı bir hayatı var. Dolayısıyla adeta Bahçeli kendi taraftarları tarafından da cidden ciddi eleştirilere tabi ki İYİ Parti işte bunun bir sonucu olarak doğdu. Bugün muhalif kanallarda eski ülkücü ve milliyetçilerin Bahçeli'yi eleştirdiği oturumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Ve dolayısıyla seküler milliyetçiler, ülkücüler bu durumdan rahatsız ve partisi de zaten zaman içerisinde hatırlayın 2015 Haziran'ında 16 küsürlük, %16 küsürlük oy almıştı. Ve 80 milletvekili çıkarmıştı. Kasım seçimlerinde bu yarı yarıya düştü. Ve bugün son yerel seçimlere baktığımızda, yani zaman içerisinde partisinin oylarının gittikçe azaldığını, yani içinden yeni partilerin doğduğunu, en son İl Genel Meclisi toplamında da 8.13 oy verildi. Geçen seneki yerel seçimlerde. Haziran 2018'de 11.1. Yani sadece 2015'ten bu yana aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet iktidarı desteklemesi, iktidar ayakta kalamıyor ama kendi içerisinde bir erime sürecine girdiği, yani Bahçeli'den rahatsızlığın hat safhada olması nedeniyle zaten ikinci bir partinin doğduğunu altını çizmek lazım. Dolayısıyla yapılan bu açıklamalar, yani hakaret üslubunun benimsenmesi, bundan haz alınması gerçekten Türkiye'de otoritenin buhranının ne aşamada olduğunu gösteriyor. Bütün bunlar aslında, yani entelektüellere çürük demek, hakaret etmek, aydınları, Kürtleri leke gibi görüp silip atmak, itlaf etmek, düşman ilan etmek filan çok geniş çevrelerce yani AKP seçmenin de rahatsız eden bir pozisyonda geldiğini düşünüyorum. Bu anlamda aslında yani bütün bu açıklamaların toplamına baktığımızda siyasi bir analizden çok bir psikolojik analize ihtiyaç olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla bütün mesele gerçekten otoritenin içinde bulunduğu çıkmazlarda dolaşıldığını görüyorsunuz. Bu kadar sert üslubun, bu kadar hakaretamiz üslubun, tehditlerin, organize suç örgüt liderlerinin korunduğu bir ülkede iktidar ortağı olmasının otoritenin buhranı ile birlikte ele almak lazım. Siyasal olarak, iç ve dış siyasal olarak gelinen aşama, iktisadi olarak bu buhranın izlerini zaten bize gösteriyor. Ama da bir salgın boyutu da devasa bir şekilde eklendi ve gittikçe meşruiyet alanı daralan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evet,
ben de ufak bir şey ilavede bulunayım izninizle. Yani Oya Baydar'ın yazdığı yazıda, 13 Aralık tarihli yazısında T24'te mafyanın dava arkadaşı olmayan 800 yurttaş başlıklı yazısında biraz önce söylediğinizle de ilgili bir şey var. Yani iktidarın bütününe hakim olan aşağılık kompleksiyle aydınlar, entelektüeller diyerek küçümsenmeye çalışılan gazetecilerden, yazarlardan, akademisyenlerden ibaret değildi bildirdi imzası bulunanlar. Sağcı, solcu, laik, Müslüman, Türk, Kürt, her kesimden kişiler, siyasetçiler, hekimler, hukukçular, öğretmenler, din alimleri, meleler, her partiden eski milletvekilleri, mimarlar, mühendisler, emekliler, sadece Türkiye değil, dünya çapında saygınlığı olan insanlar, kısaca ülkesinin çöküşe sürüklenmekte olduğunu gören, onurlu, huzurlu, adil bir yaşam özleyen yurttaşlar da onlar diyor. Ve parantez açmış, meraklı olanlar listeye göz atabilirler diyor. Parantezi kapatıyor. Yani 800 değil, 8000 değil, 80.000, 800.000 imzaya, hatta dile getirdikleri düşüncelere ve istemlere bakılırsa 8 milyon imzaya ulaşılabilirdi. Ne çare ki derin odakların siparişi, dava arkadaşı çetelerin gücü, AK veya bilmem ne troller ağa yoktu ardında. kişiden kişiye, arkadaştan arkadaşa bir yurttaş dayanışmasıydı diyor. Böyle bir ilginç değerlendirmesi de var Oya Baydar'ın.
Şimdi artık imza ve bildirinin, yani bu birinci faz çok uzun sürdü muhalefet etmekte. Aydınlara ve entelektüellere de bir sözümüz var hepimize. Başka bir faza, ikinci bir faza geçilmesi gerekiyor. İkinci faz artık, yani bildiri ve imzanın ötesi bir fazdır. Bu fazı oluşturmak gerekiyor. Ben bekliyorum. Yarın grup toplantısı var partilerin. Salı günleri mecliste grup toplantısı olur. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP, Mithat Sancar tepkisini gösterdi bildiğim kadarıyla. Yetkililerin, başkanlarının tavrını izlemek durumundayız. Eğer bu, ki bunlar da aynı şekilde Bahçeli'nin bu diline, işte buna muhatap olan, işte Kılıçdaroğlu'na da, Meral Hanım'a da kullanılan üslup çok farklı değil. Toplumsal muhalefete kullanılan üslup çok farklı. Dolayısıyla toplumsal muhalefetin siyasal sözcülerinin tavırları son derece önemlidir. Bundan sonraki süreçte nasıl bir tavır takınacakları, sahiplenip sahiplenmeyecekleri, bileşen olup olmayacakları, aynı şekilde demokratik kitle örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütlerinin de eklemden çıkması lazım. Eğer yıllardır, burada en iyi siz biliyorsunuz, 2014-13'ten beri Gezi'den sonra demokrasi cephesi ve demokratik ittifak konusunu gündeme getiren bir kişi. Bunun örgüsü de ikinci fazdır işte. Birinci faz yeterince yapıldı. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin toplumsal muhalefetinin ikinci bir faza sıçraması gerekiyor. Ve dolayısıyla bunda da temel şey mevcut siyasi partilerin bu konudaki izleyecekleri tavır ve bundan sonraki örgüdür. Buna da elbette baroların, sendikaların, kitle örgütlerinin yaklaşımları da önemli. Dolayısıyla Türkiye'de, yani biz böyle bir hakarete ve tehdite muhatap olmak durumunda değiliz. Bundan çıkış yolu da bellidir. Dolayısıyla bundan sonraki aşamaları birinci fazla direnerek değil, ikinci ve üçüncü fazlara geçerek toplumsallaştırmak, muhalefetin siyasal partilerle birlikte bu içine, otoritenin içinde bulunduğu buhrandan çıkış yolu yazılmalıdır diyelim. Yani bu üslup ile gelinecek aşama bu. Yani bu yeni bir üslup da değil. Çokça Osman Kavala, Selahattin Demirtaş isimlerini saymak, Altan, Ahmet Altan dedi, çok gazeteci, aydın, masum bir şekilde hapishanelerdeler. Bakın, Osman Kavala'nın davası 15 Aralık'ta yeniden AYM'de görülecek, yarın yani. Ve bütün dünya bir yaptırımlar eşiği, yaptırımlar kuşağına girmiş bir ülke. Evet, bu yaptırımlar 2021 yılının ana teması olacak Türkiye açısından. Bütün çözümlemelerde bu yaptırım meselesi, yani dikkate almamız gerekecek. İrili ufaklı, dozu az çok bir sürece girmiş durumda. Bu otoritenin buhranını daha da derinleştiriyor. Aynı zamanda %34'ünün yoksulluk yardımı aldığı bir ülkeyi, sosyal yardım aldığı bir ülke halindeyiz. Milyonlarca elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyen insanın hanenin aboneliği kesilmiş durumda. Kaçak elektrik kullananlara özel harekatla baskın yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yoksulluk, açlık, pandemi, iktisadi buhranı zirve yapmasına yol açtı. Aynı zamanda iç ve siyasal buhran da çok yüksek. Tüm bunları otoritenin bir buhranı üzerinden değerlendirip ve buhrandan çıkış için yapılması gerekenleri siyasal partilerle birlikte değerlendirmek, ele almak ve demokratik yoldan Türkiye'nin çıkışını dizayn etmek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz bu karanlık günlerde en büyük baskıyı Kürt seçmen ve HDP görüyor. Dolayısıyla yani son seçimlerden bu yana 6 belediyesi kaldı değil mi? Topu topu bütün kayyumlara devredildi. Bu seçimlerin seçime olan inancı ortadan kaldırıyor. Siz 6 milyon insanı itlaf etmek haşere diyorsanız o zaman işte Topal Osmanlılara, Yahya Kaptanlara, Yakup Cemillere ben gelen bir hareketi Türkiye içerisinde ki onların İttihat Terakki ve Teşkilat-ı Mahsusa içerisindeki temizliği çok iyi biliyoruz. Onların devamcısı olmak istiyorsanız ülke buna dayanabilecek bir ülke değil. Bir yandan Bakır'sını hiç inanmıyorum ama yani Diyarbakır'daki bir arayış söz konusu oldu. Yani bunlarla toplumu oyalamaya çalışın diyor. Kürt sorununun çözümü için yeni bir atak söz konusu olacak şeklinde değerlendirmeler hiçbir inandırıcı değil. Reformlar da inandırıcı değil. Ama inandığımız bir şey var. Otorite buhranı çok yüksek bir seviyede ve otoritenin de çaresizliği yaşanıyor her alanda. Kaynakları yok. Bir Covid mücadelesinde bile başarısız. İşte çok yakın dönemde 2021 bütçesi meclisten çıkacak. 2021 bütçesinde bile bu konudaki kaynak sıkıntısı görülüyor. Dolayısıyla bütün bunları bu şekilde hesap eden bir özellikle parlamentoda bulunan Cumhuriyet ana muhalefet, diğer muhalefet partileri bir arada gelmenin modalitesini kurmak durumundalar. Sadece millet cephesi yetmiyor. Buna demokrasi cephesi, demokratik birlik, ittifak halinde yaklaşmak gerekiyor ki Türkiye'nin ihtiyacı Bülent Arıcı'nın da söylediği gibi, 805 yurttaşın da söylediği gibi hukuk, adalet, hak ve özgürlükler, insan hakları çerçevesinde yeniden bir biçim alabilelim. Ülkeye bu demokrasi doğrultusunda yeni bir format atılabilsin. Başka konular da var ama ne yapalım?
Evet, ben de şeyi de bir evet yani bitirmek üzereyim. Ben sizin dediklerinizi doğrulayan bir Oya Baydar'ın yazısından bir ufak bölüm daha eklemek istiyorum izninizle. Yani bildiride imzası bulunanlar iktidarın bütünüyle hakim aşağılık kompleksiyle aydınlar diyerek küçümsemeye çalıştığı gazetecilerden ibaret değildi, işte yazar ve akademisyenlerden. Sağcı, solcu, laik, Müslüman, Türk, Kürt her kesimden kişiler, siyasetçiler, hekimler, hukukçular, öğretmenler, din alimleri derken aslında yani bu bambaşka bir şeyin temsilcisiydi. Yani Bahçeli'nin taarruzuna uğrayan sadece 805 imza değil, bu iktidarın gitmesini, ülkenin normalleşmesini ve demokratikleşmesini isteyen herkestir diyor. Ve yani meselenin aslına gelelim dediği zaman da sizin de dediğiniz gibi Ali Bey, kendine Cumhur İttifakı adını yakıştırmış AKP-MHP ortaklığı içeriden dışarıdan çatır diyor. Fena halde beka sorunu yaşıyor. Kitleleri vatan, millet, din, iman sömürüsüyle uyutmak, oy devşirmek, yandaş kılmak artık eskisi gibi kolay değil. Aç mideler boş hamasetle doymuyor. Ve bu Cumhur İttifakı'nın çöküşünü geciktirmenin tek yolu muhalefetin bir demokrasi ittifakında buluşup, işte sizin de sözünü ettiğiniz, altını çizdiğiniz ortak cephe kurmasını engellemek, HDP'de muhalefetin aşil topuğu yani ölümcül yara alabileceği en önemli nokta. İktidardaki şer ittifakı diyor, Kürt oyları olmazsa, Kürt siyasal hareketinin desteği sağlanamazsa muhalefetin kazanamayacağını biliyor. Oyununu bunun üzerine kuruyor. Özellikle Türkçü milliyetçi İyi Parti'yi ittifaktan kopmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ise ittifakın bozulmaması için İyi Parti'ye mahkum olmaya, HDP kartı göstererek zorlamaya çalışıyor. HDP cellatlığının, siyasi ahlaksızlığın niyeti de 805 imzaya hakaretin nedeni de bu dedikten sonra da şimdi Cumhur İttifakı Borazancı başısının kendisini yargının üstünde konumlandıran siyasi ahlak ve hukuk dışı saldırısına karşı 805 imzaya destek vermenin, taleplerine sahip çıkmanın ve bu noktada ortaklaşmanın tam da zamanıdır. Devletin Bahçeli Bey'in önümüze attığı bir fırsat bu. Muhalefetin bu fırsatı değerlendirmesi iktidarın kimyasını biraz daha bozacak, ittifaktaki dengeleri biraz daha sarsacaktır diyor. Sizin de altını çizdiğiniz noktalarda.
Yarınki grup toplantıdır. Hatta bakın Kılıçdaroğlu'na Alaaddin Çakıcı tehdidinden sonra da söylemiştim. Beklenir ki bütün muhalefet partileri bu duruma ortak bir açıklamayla parlamentoda cevap versin. Maalesef bu olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yapılan bu tehdit. Aslında ana muhalefet liderine yapılan tehdit ya da herhangi bir parti liderine yapılan tehdit parlamentoya yapılan tehdittir. Seçmene yapılan tehdittir. Dolayısıyla muhalefetin bu tür durumlar karşısında ortak hareket etme beceriyetine geçmesi gerekiyor. Bu konuda da yani yaşanan son gelişmede 805 yurttaş bildirisine de parlamento ve parlamento dışı toplumsal muhalefetin sahiplenmesiyle güçlenecek bir durumdur. Ve bu 805 kişilik imzada dile getirilen hususlar hem Türk milliyetçilerinin, muhafazakarlarının, gidişattan rahatsız olan ulusalcıların, kemalistlerin, sosyalistlerin, herkesin ortaklaşa imzalayabileceği hususlar. Bunları zaten hepimiz, herkes bir şekilde dile getiriyor. Dolayısıyla bunun siyasal hareketler üzerinden yoğunlaşması gerekli. Toplumsal muhalefetin kurulusunda değişik eksenler olabiliyor. Bu eksenlerin oluşturulması gerekiyor. Umarım yarın Anayasa Mahkemesi'ndeki erken alınan Osman Kavala dosyası yeni yıl öncesinde bize iyi haberler getirsin. Otoritenin buhranı üzerinden çözümlemeleri yapmakta fayda var ve ciddi bir buhran yaşandığını 2021 yılında bu anlamda çözümlemelere yol açacağını da görmek lazım. Ama yani Bahçeli tutum ve davranışlarının kendi eski yol arkadaşlarının da olduğunu, Bahçeli'de gerçekten muhalif olan herkese bir terörist görme şeyi var. Yani o 1999 sonrası partisini geliştirmeye çalıştığı durumun tam tersi bir pozisyona sürüklenmiş durumda. Sonuçta içeride ve dışarıda organize suç liderinin sahiplenildiği bir parti genel başkanı olma etiketine sahip.
Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz.
Şaka, başka konular var ama yani şey yapamadım ama ana konumuz bu. Yani ana konumuz demokrasi,
iyi oldu.
Özgürlük, insan hakları, ana konumuz demokratik Türkiye. Başka bir konumuz olamıyor maalesef. O kadar çok sorunumuz vardı. Ama bunlar da yoğunlaşmak zorunda kalıyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.